Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Selman Karenli imzalı, İsrail yargılanmalı ama nasıl? Uluslararası Adalet Divanı yargılaması başlıklı yazıyı paylaşacağız. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ede gelen uluslararası hukuku vahşice ihlal eden eylemlerinin yargılanması için Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dava açıldı. Bu dava ilk bakışta İsrail'in ve yetkililerinin yargılanacağı bir dava gibi gözükse de gerçekte Uluslararası Adalet Divanı'nın niteliği ve uygulayacağı hukuk gereği klasik bir ceza davası gibi işlemeyecek ve sonuçları uluslararası kamuoyunun beklentilerinin aksine şahıslara dönük bir cezalandırma, mahkumiyet içermeyecektir. Devletlere benzer şekilde uluslararası örgütlerin de yasasına yürütme ve yargı organları bulunur. Yasama organları örgütün karar alıp hukuk üreten gücüdür. Yürütme organları yasama organlarının vaz ettikleri hukuk kurallarının ifasını gerçekleştirir. Yargı organları ise uluslararası örgütün üyelerinin örgüt tarafından alınan kararlara, yapılan anlaşmalara riayet edip etmediklerini denetlemekle görevlidir. Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'dır. Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri bu üyeliğin bir sonucu olarak Uluslararası Adalet Divanı statüsüne taraftır ve divanın yargılama yetkisini kabul etmiştir. Bu genel yetki kabulünün sonucu olarak divan, Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin taraf oldukları her ihtilafta yargılama yetkisine haizdir. Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davada, İsrail'in Birleşmiş Milletler nezdinde hazırlanan 9 Aralık 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine aykırı fiillerinin durdurulması ve faillerinin cezalandırılması talebinde bulunmuştur. Mezkur sözleşme hükümlerine göre sözleşmeci devletler ister barış zamanında isterse savaş zamanında işlensin, önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri soykırımın uluslararası hukuka göre bir suç olduğunu teyit eder. Davada yargılamanın süjesi yani fail bizatihi İsrail devletidir. Güney Afrika, İsrail'in imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni hem soykırım suçunu işlemek hem de işleyen faillerini yargılamamak suretiyle ihlal ettiğini iddia etmektedir. Yargılamanın yıllar süreceği aşikar, ancak bu tip davalarda yargılama bitene kadar failin fiillerinin engellenerek daha fazla yıkıma sebebiyet verilmemesi için kabul edilmiş olan ihtiyati tedbir mekanizması işletilmiştir. Güney Afrika'nın talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı ihtiyati tedbir kararı vermiş ve İsrail'in derhal saldırılarını durdurmasına ihtiyati tedbir olarak karar vermiştir. Bu karar, mahkemenin nihai yargılaması neticesinde verdiği bir mahkumiyet veya ihlal tespiti kararı olmamakla birlikte mahkemenin ilk bakışta İsrail'in suçluluğuna kanaat ettiğini işaret eder. Uluslararası Adalet Divanı yapısı ve yetkilerinin kapsamı gereği gerçek kişileri yargılama ve haklarında mahkumiyet kararı tesis etmeye yetkili değildir. Divan sadece Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne taraf devletlerin bu sözleşme hükümlerine uyup uymadıklarını inceleme ve aykırılık halinde devletler hakkında karar verme yetkisini haizdir. Soykırım suçunu işleyen gerçek kişilerin yargılanması uluslararası nitelikte bir ceza mahkemesinin görevidir. Ki o mahkeme Roma statüsüyle tesis edilmiş, merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. Uluslararası Adalet Divanı kararları tüm Birleşmiş Milletler üyesi devletler için bağlayıcıdır. Birleşmiş Milletler'in her üyesi taraf olduğu tüm uyuşmazlıklarda Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uymayı yükümlenir. İç hukuk sistemlerinde olduğu gibi uluslararası hukukta da her mükellefin zorlayıcı bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. divan kararlarının uygulanmasının sağlanması da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi marifetiyle düzenlenmiştir. Buna göre Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki uyuşmazlığın taraflarından biri, divanın verdiği bir hükme göre kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmezse, davacı taraf ya da diğer üye devletler Güvenlik Konseyi'ne başvurabilir. Konsey de gerekli görürse hükmün yerine getirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir ya da alınacak önlemleri kararlaştırabilir. Birleşmiş Milletler hukukunun kanayan yarası olan Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı maalesef burada da geçerlidir. Buna göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya ve Çin'in Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği mahkumiyet kararı neticesinde Güvenlik Konseyi'ne dair yönlendirmelerine bile mutlak katılımları gerekir. Aksi takdirde Güvenlik Konseyi divan kararının uygulanması için gerekli işlemleri yapamaz. Daimi üyelerin katılmama kararları tüm üyelerin kararlarında olduğu gibi siyasi nitelikte düzenlenmiş olup herhangi bir hukuki gerekçeye de dayanmak zorunda değildir. Bu da şu anlama gelir ki, yargılama neticesinde İsrail'in soykırım suçundan mahkumiyetine karar verilmesi halinde dahi bu kararın uygulanması için bir Güvenlik Konseyi kararı alınabilmesi için yukarıda sayılan 5 devletin mutlaka karara katılması gerekecektir. Buna benzer bir vaka Nikaragua'nın ABD aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada yaşanmıştır. Nikaragua, ABD'nin ülkesindeki terörist faaliyetleri desteklediği iddiasıyla dava açmıştır. Divan 27 Nisan 1986'da ABD'yi mahkum etmiş ancak Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan ABD olumlu oy kullanmadığı için divanın verdiği Nikaragua'da ve Nikaragua'ya karşı askeri ve paramiliter faaliyetler kararının uygulanmasına dair Güvenlik Konseyi kararı alınamamıştır. Sonuç olarak değerlendirildiğinde Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen dava neticesinde İsrail'in Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı davranması nedeniyle mahkumiyet kararı alacağı öngörülebilir. Bu kararın uygulanabilirliği ise Birleşmiş Milletler'in 5 devlete tanıdığı ayrıcalık nedeniyle zor gözükmektedir. Nitekim divanın verdiği İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı halen uygulamaya konamamıştır. Kaldı ki bu karar Netanyahu ve benzeri bir gerçek kişi hakkında mahkumiyet kararı değil, sadece İsrail devletinin soykırım fiillerine dair bir karar olacaktır. Bu niteliğiyle bile asla küçümsenemeyecek olmasına rağmen Bosna katliamının failleri gibi zalimleri hak ettikleri yer olan hapishaneye düşürecek nitelikte bir karar ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne açılacak bir davayla alınabilir. Selman Karenli imzalı İsrail yargılanmalı ama nasıl? Uluslararası Adalet Divanı yargılaması başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Nurlan Mehmetzade'nin Gazze'yi gördüm rüyamda başlıklı yazısıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz Erkam Radyo'da kıymetli dinleyenlerimiz. Gazze'yi gördüm rüyamda. Mutluydu. Sokakları tertemiz, yüzlerde sevinç vardı. Asfaltın bağrında kocaman kurşun delikleri yoktu. Sırtında çantasıyla okula giden üçer beşer çocuklar vardı. Gülerken azı dişlerini gördüm. Az ileride bahçeli bir evin kapısından okula uğurladığı küçük kızını bağrına basan bir anne gördüm. Çocuğun yüzünde neşe, aman yavrum dikkat et, arabalar tehlikeli diye mırıldanan annenin yüzünde ise biraz telaş okudum. Büyüdüm, büyüdüm anne. Biliyorum geçmeden önce sola, sonra sağa bakmam gerekiyordu tatlı minik. Son tembihlerini saniyelere sığdırmaya çalışan annesine. Sonra gülücük atarak annesini hafifçe itti. Kollarından sıyrılarak kendisine yetişmekte olan okul arkadaşlarına koştu. Mutlu anne arkasından seslendi şefkat ve sevgi dolu sesiyle. Unutma namazdakinin tersi. Evet, namazdakinin tersi. Önce sol, sonra sağ diye tatlı tatlı tekrar etti o da. Birkaç adımdan sonra durarak geriye annesinin parlayan gözlerine baktı ve gülücük attı çocuk işvesiyle. Dünyanın tüm tasası yok oldu gülen yüzünde. Biraz daha açıldı gökyüzü. Başımı kaldırdım, semaya baktım. Cıvıltıyla oradan oraya uçuşan kırlangıçlar baharın gelişini müjdeliyordu dünyaya. Sinesindeki beyazlarla mavi gökyüzüne ayrı bir renk katıyordu simsiyah minik kuşlar. Ağzındaki çamuru çerçöple karıştırıp yuva yapmaya çalışan anne kırlangıç da çok neşeliydi bugün. Minik yavrularının küçücük yumurta kabuklarını kırarak ilk cıvıltısını atacağı güne sabırsızlanıyordu belki de. Havayı yaran keskin kanatlarıyla süzerken gökyüzünde aniden takla atıverdi neşesinden. Biraz daha berraklaştı evlerin camı. Önünden geçtiğim evin içini gördüm şeffaf camın arkasından. Zıplayan bir çocuğun neşesini fark ettim o an. Bayram namazına "Aksa'dayız amcamlarla" diyerek haykıran çocuğu görmek çok zevkliydi. Yan odadan koşarak gelen ikiz kardeşi de "Kudüs'e gidiyoruz, Kudüs'e" diye tekrar etti ve sarıldılar birbirine. Sımsıkı tutundular, bir daha ayrılmayacakmış gibi. Öylesine zıplamaya devam ettiler, ikisi bir bedenmiş gibi. Biraz daha duruldu Akdeniz'in suları. Durulan denizin dibindeki balıkları gördüm, irili ufaklı. Sabah güneşinin ışıklarına ayna tutan yüzlerce küçücük pullarıyla koca dünyaya renk katmaya çalışıyorlardı adeta. Ve kıyıda 5 yaşlarında bir çocuk gördüm. Ucuna ip bağlanmış ağaç dalını suya doğru uzatarak balık tutuyordu kendince. Derken az öteden denizi seyreden dedesinin şefkat dolu sesini duydum. "Oltan ne kadar da büyük, küçük olursa yavrular takılır, büyükleri yakalamak istiyorum." diyiverdi dedesine bakmadan. Bu kez "Ya anneleri takılırsa büyüğe" diyerek tebessüm etti dede. Bir anlık donuverdi çocuğun yüzündeki neşe ama çok sürmedi. Elindeki oltayı fırlatarak "Anneler de ölmesin" diyerek kumsala koştu az önceki mütebessim çehreyle. Biraz daha yeşillendi zeytin dalları. Ağaçlar yeşil, gökyüzü mavi, sular berrak, yüzlerde tebessüm. Bu güzel günü fotoğraflamak geçti içimden. Zaman dursun istedim fotolarda. Şehirden kareler yakalamak için biraz yükseğe çıktım hızlı adımlarla. Soldan sağa doğru ard arda gördüğüm her şeyi fotoğraflayarak birleştirdim. Hepsini makineden önce zihnimde. Gazze çok güzeldi, insanları mutlu. Evler, binalar, camiler, minareler, küçücük bahçeler, okul ve hastaneler. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her şey yerli yerinde" şiiri geldi o an aklıma. Bir anda limon çiçeği kokusu sardı her tarafı. Bir de fırından yeni çıkan zahter ve tahinli ekmeğin kokusu eşlik etti hakim kokuya. Hastanelerden yeni doğan bebeklerin çığlık sesleri geldi kulağıma. Uzaklarda yere değen topun sesi, futbol oynayan neşeli çocuklardan haber veriyordu. Harmoniyi, kalplere huzur serpen ezan sesi tamamlıyordu adeta. Manzaraya can veren sesleri, çiçek ve ekmek kokularını fotoya sığdıramadığıma üzüldüm. Bir de gökyüzünden Gazze'ye gülüş dağıtan güneşi çekemediğime. Yanımdan geçmekte olan 30'lu yaşlarda bir sokak satıcısının "Portakallar sulu ve taze" diyen sesiyle irkildim. Yüzüne baktım, umut vardı yüzünde. Yağmur damlası gibiydi gözleri, arı ve duru. Arabasını iterken yeni sabaha doğmak güç katmıştı zayıf pazularına. Küçük tekerlekli kocaman arabasının her tarafı renkli süslerle ve nazar boncuğuyla kaplıydı neredeyse. Nazar değmesin de şu 5 kuruşu kazanabildiği güzel günlere. Yolunu bekleyen çocukların gülüşüne hüzün konmasındı. Alnındaki boncuk boncuk tere rağmen şu güzel güne gülümseyebiliyordu ya, nazara gelmesindi işte. Var mıydı ki ötesi? Sattığı portakalları dökmemek için özenle sürdüğü arabasına bağlı radyodan tanıdık bir şarkı sesi yükseldi aniden. Lübnanlı şarkıcı vakıf ya zamanı okuyordu. Evet, durdur ey zaman, ömrümden şu anı durdur ey zaman. Derken ön tekerin küçük bir taşa takılmasıyla arabadaki meyveler altüst oluverdi. Bazısı yere dökülürken radyonun da sesi kesildi bir anlık. Telaşla dökülen meyveleri yakalamaya çalışıyordu ki fotoğrafa sığdıramadığım tüm sesler ve ekmek kokusu kayboluverdi bir anda. Gördüğüm her şey solarak rengini yitirdi hızda. Siyah beyaz oldu her taraf. Renkleri tekrar yakalamak için gözlerimi açtığımda karanlık odamda buldum kendimi. Ve iradesizce dilimden şu kelimeler dökülüverdi. Vakıf ya zaman. Nurlan Mehmetzade'nin kaleme aldığı Gazze'yi gördüm rüyamda başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Emel Sözcüer'in kaleme aldığı Fayda Gaye Değil Vesile Olmalı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dünya hayatına verilen anlam, değer, emanet bilinci, üzüntü ve mutluluk gibi konular insanın bakış açısına, zihinsel algısına göre değişir. İradeyle ilgilidir ve ahlaki bir konudur. Maddi dünyanın geçici amaç değil araç olarak algılanması insanın üzüntüsünü gideren zihinsel durumdur. Maddiyat dünya hayatı için bir zinet, insan içinse emanet olduğunun farkındalığı mutluluğuna sebep olan manevi oluşumdur. Oysa maddi arzuların peşinden koşmak, bedeni hazlara tamah etmek, dünyaya gereğinden fazla değer vermek, bütün çabalarını geçici çıkarların lezzetine sunmak kişinin üzüntüsüne sebep olur. Geçici olanların elde edildiğinde insana yabancılaştığını ve sahiplenildiğinde elden çıktığını fark eden kindi, sonlu şeylere tamah edenlerin mutsuz olacağını, bu durumun geçici olmasıyla üzüntü arasındaki ilişkiyi gemi yolculuğu örneklemesiyle anlatır. Elkindi bir deniz yolculuğunda bir grup insanın bir gemiye binip yola çıkmalarıyla başlayan hikayeyi, kaptanın limana çıkıp su almak için insanları sahile götürüp onların bazı ihtiyaçlarını gidermeleriyle devam ettirir. Ardından kıyıdaki insanların başka şeylere dalsalar bile akıllarının kaptanda olması gerektiğini vurgular. Çünkü kaptanın insanları çağırmasıyla her şeyi bırakıp gemiye koşmaları gerekmektedir. Bir kısım insanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken, bazıları adanın içine doğru giderler, çiçekleri koklarlar ve gemiye geri dönerler. Bazıları ise meyve, çiçek ve değerli taşları toplarlar. Umulanın aksine kokacak, solup gidecek olan çiçek ve meyvelerle gemiye gelirler. Fakat daha önce gelenlerden dolayı geminin rahat ve geniş yerleri dolmuş, dar ve rahatsız yerlere oturmuşlardır. Çiçeklerin solması, meyvelerin çürümesi, taşların kaybolması onları üzüntüye boğar. Nihayet bazıları ise gemilerini ve gitmek istedikleri yeri unutmuş bir şekilde ormana ve arazilere dalmış, ormanın ve arazilerin bütün zorluklarını yaşamaya başlamışlar ve kaptan geminin hareket saati geldiğini haber verdiğinde onu duymamışlardır. Sonunda gemi kalkar, gider ve ormandakiler gemiden büsbütün kopmuş bir şekilde bulundukları yerde tehlike ve sıkıntılarla baş başa kalarak birçoğu ölür. Çiçek ve meyvelerle dönenlerse hepsini denize atarlar. Çünkü kokuşmuş ve kendilerine yük haline gelmiştir. Bu insanlar kötü kokuların etkisi sebebiyle daha ülkelerine varmadan hastalığa müptela olurlar. Vatanlarına sağ salim varanlar, zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra gemiye ilk dönenler olur. Yukarıda söz ettiğimiz emanet bilinci ile ilgili maddi dünyanın araç olduğuna ait düşüncenin özünde iki türlü alem anlayışı yer alır. Geçici olan maddi dış dünyayla kalıcı, sonsuz olanların dünyası olan akli dünya. Tasavvufi düşünce, maddi dünyanın değişebilirliğini geçiciliğini dile getirerek gölge yerine aslına yönelmeyi amaç edinmeyi vurgular. Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette belirtilen dünya hayatına karşı mesafeli olma, bir hayat tarzına, bir zihniyete yöneliktir. Üzerinde yaşanılan coğrafik anlamda bir mekanı belirten dünyaya yönelik değildir. Yüce kitabımızda coğrafik anlamdaki dünya, arz kelimesiyle zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunun vurgulanması, dünyanın yegane hayat ve hakikat mekanı olarak görülmesi, bununla birlikte hayattan üst seviyede lezzet alma, dünyevi imkanlardan çıkar elde etme isteğiyle ilişkilidir. Ayrıca ahirete inanmayanlar için sonlu olmak çok korkunç ve çözümsüz bir sorundur. Onlar bu sebeple sorunu dünyevileşmeyi tercih ederek çözmeye çalışırlar. Kur'an öyle bir topluma hitap ederek dünyevileşmeyi öteleyip onları manevi değerlere yönlendirmek için ahiret inancını temel şart koşmuş, bu inancı benimsetmek için dünya hayatına olan aşırı ilgiyi yermiştir. İslam dünya hayatını eşyanın maddesinde değil, içte, bağlandığımız ve sevgi duyduğumuz şeylerde arar. Uzak durulması gereken varlık içimizde ve irademizde aranmalıdır ki o da dünyaya olan ilgi ve sevgidir. Dünyaya gerektiği kadar değer verilirse mal mülk tarafıyla ilişkinin sakıncası olmaz. Dünya hayatının maddi tarafının haram kılınması söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının maddi yapısından çok hırs ve ihtiras sebebiyle aşağılandığını görmekteyiz. Dünya hayatıyla olan ilişkiye mesafe koymak, sadece maddi ölçülerle değil, manevi değer ölçüleri ve tercihleriyle oluşturulur. Bir yanda Mevlana'nın, "Dünya Allah'tan gafil olmaktan başka ne ki? Kumaş, altın, gümüş, hiçbiri dünya değil bunların ve geminin içindeki su, geminin helaki demek. Ama dışındaki su, geminin yüzmesi için şarttır" ifadesi var. Diğer yanda bazı velilerin, "Fakrı sen her şeye sahip olduğun halde hiçbir şeyin sana sahip olmaması" şeklindeki ifadeleriyle hem insanın iradeyi sahibine teslim edip içe dönük huzur halini yaşamasını, hem de dünya hayatını türlü noksanlıklarıyla göğüsleyerek hak ve hakikat yolunda ilerlemeyi Rabbinin buyruğu sayan görüş ortaya konmaktadır. Bu zahidane tutumun tasavvufi düşüncede ahlaki tutum olduğunu belirten Gazali, zühdün dünya hayatına kalben bağlılığın azaltılması ve kalbin Allah sevgisiyle doldurulması gerektiğini söyler. Bunun için Tusi, dünyevi ve uhrevi tamahın olduğu yerde zühdün olmayacağını, zühdün nefste meleke haline gelmesinin önemini vurgulamıştır. Bu oluşum dünyevi arzuların, amaçların kalpte sevgi olarak yerleşmesini engelleyen idrak ve bilinci inşa ederek cömertlik, edep, şefkat, ihlas, takva gibi faziletleri kazandırır. İslam ahlak düşüncesinde dünya hayatı amaç değil, araç olarak bulunmaktadır. İslam ahlakında fayda reddedilmemiş, gaye yerine iyiye ulaştıran bir vesile olarak gösterilmiştir. Faydanın vesile olması önemlidir. Müslüman, dünyevi haz ve arzulara değer vermekten kaçınır. Övülmek, dünyalık elde etmek ve benzeri beklentilerle iş yapanların Allah'a yakınlaşmak veya rızasını kazanmak gibi bir amacının olamayacağı aşikardır. İnsan kendisini dünya ve ahiretle ilgili bütün şahsi menfaatlerden uzaklaştırdığı ve yalnız Allah için kulluk ettiği zaman gerçek anlamda ibadet ve kulluk edebilir. İslam ahlak düşüncesinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır. İbn Sina, ibadetlerin temelinde Allah'ı ve ahireti hatırlatması, ona yaklaştırması gerektiğini belirterek ibadetlerin bu amaçlara bağlı olduğunu vurgulamıştır. Bir karşılık, bir ödül beklentisiyle yapılan amellerin sevgiyi hak etmeyeceğini belirten Gazali, Allah'ı zatından dolayı değil de verdiği nimet ve ihsanı sebebiyle sevenin, ihsan ve nimetteki artışa ve azalışa göre sevgisinin değişeceğini söyler. Ancak kemal, cemal, yücelik ve azamet bakımından sevgiye layık olan sadece Allah'tır der. Onu nimet ve ihsanı için sevenlerin sevgilerinde değişiklik olmayacağını, ihsan etse de etmese de seveceğini belirtir. Bizlerin de kemal, cemal, yücelik ve azamet bakımından sevgiye layık olan sadece Allah'tır diyerek ihsan etse de etmese de ona olan sevgimizde hiçbir menfaat sebebiyle değişiklik olmaması niyazımızdır. Değerli dinleyenlerimiz, Emel Sözcüer'in kaleme aldığı "Fayda Gaye Değil, Vesile Olmalı" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.